Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Kübra Ergin imzalı Kimden İzin Almalı başlıklı yazıyı sunacağız. Geçtiğimiz aylarda bir akrabamızın evinde misafir olarak bulunuyordu. Genç bir hanım et yemediğini söyledi. Bu hanım kardeşimiz liseyi İmam Hatip Lisesi'nde okumuş ama sonra felsefe bölümünde okumaya başlamış. Hayat tarzını değiştirmiş. Bunları zaten duyduğum için sordum. Süt, yumurta gibi hiçbir hayvani gıdayı mı yemiyorsunuz, sadece et mi yemiyorsunuz? Sadece et yemiyorum dedim. Sevmediğiniz için mi diye tekrar sordum. Hayır, etik açıdan deyince muzip bir edayla. Etik derken yani herkes yiyemiyor, herkes yiyene kadar ben de yemeyeyim diye mi şeklinde sorunca güldü. Cevabı, hayvanlardan etlerini yemek için izin almıyoruz. Bu etik açıdan doğru mu? Son zamanlarda gençler arasında moda haline gelen akımlar var. Vegan olmak, vejetaryen olmak da böyle modalardan biri. Asıl moda haline gelense kendi ailesinden farklı olmak, yolunu değiştirmek. Kendi yolunu çizmek adı altında, özgürlük adı altında aslında kendisine empoze edilen her neyse onu körü körüne taklit etmek. Mesela etik kelimesini ilk kullanan Yunanlılar arenada köleleri ölümüne dövüştürüyordu. Böyleyken etik kelimesini ahlak kelimesinin yerine geçirmek gerçekten serbest aklın bir tercihi mi yoksa bir özenti mi? Etik kelimesi Yunanca kişilik, karakter anlamlarına gelen ethos kökünden türemiş, sonraları felsefenin bir dalının mevzu olmuş bir kavramı ifade ediyor. Felsefe malum insan aklının çeşitli sahalarda fikir yürütmesine esas alan bir anlayıştır. Haliyle insan aklı bir hadiseye birçok açıdan bakabilir. Bu sebeple sabit bir doğruya ulaşmaz. O sahada fikir beyan eden kişiler sayısınca nazariyeler ortaya konur. Tartışmalar bir noktaya ulaşmaz. İnsanlara rehberlik edecek bir değerler manzumesi ortaya koymaz. Sadece hayvani gıdalar yiyelim mi, yemeyelim mi konusunda bile sayısız görüş var. Ovo vejetaryenler yumurta yerler fakat süt ürünleriyle et ürünleri yemezler. Lakto vejetaryenler et ürünleriyle yumurtayı kesinlikle yemezken süt ürünlerini tüketirler. Pesko vejetaryenler et ürünleri yemeyip balık ve balık ürünleri yerler. Veganlar hiçbirini yemezler. Neden derseniz hepsinin kendine göre bir sebebi vardır. İnsan aklı terazi gibidir. Bir kefesine ölçü birimi olarak ne koyarsanız onu temel alarak ölçer. Bir kefesine 5 gramlık en hafif ölçüyü koysan, diğer kefesine koyduğun şeye bu ağır mı dersen, evet ağır der. Sadece 5 gramlık ağırlık birimine nazaran ağırdır halbuki. Akıl ancak izafi bir değerlendirme yapar. Ayrıca akıldan akıla da çok fark vardır. Kısa vadeli menfaat ve zevke göre ölçüp biçen düşük akıllar vardır. Daha uzun vadeli sonuçları hesaplayabilen biraz daha yüksek akıllar vardır. Neticede her akıl beslendiği kaynaklardan etkilenir. Beslendiği kaynaklar bazen de gözüne at gözlüğü takar. Sadece bunu gör, yeter der. Atların gözleri başlarının iki yanında, arkalarından gelen avcıları da görebilecek şekildedir. Bu durum bazen atın arka taraftaki veya yan taraftaki en ufak bir şeyden ürkmesine sebep olur. Bu sebeple sahibi at arkasını ve çevresini göremesin, sadece gideceği yolu görsün diye görüş alanını kapatan bir başlık takar. İdeolojiler, propagandalar vesaire mensuplarına adeta bir at gözlüğü takar ve tek bir fikre saplantılı hale getirir. Bizim dinimiz etik kelimesini tanımaz, ahlak kelimesini kullanır. Ahlak kelimesinin kökeni hulk, halk, yaratılışa atıfta bulunur. İnsanın bir yaratılışı vardır, bütün mahlukatın bir yaratılışı vardır. Bizim inanç metinlerimizde şöyle bir hadisi şerif kaydedilir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir gün şöyle buyurdular. Bir adam bir ineği götürürken üzerine bindi. İnek adama bakıp dile geldi ve ben bunun için yaratılmadım, ben ziraat için yaratıldım dedi. Her şeyin bir fıtratı, yaratılışı vardır. Ahlak ona uygun davranmaktır. O yaratılışı en iyi yaratan bilir. Ahlak ölçülerini de ancak Allah Azze ve Celle koyar. Onun koyduğu sabiteler dünyada hala insanlara en çok ve en sağlam rehberlik yapan ölçülerdir. Ağzı dili olmayan hayvana seni yememe izin veriyor musun diye sorma imkanı olmadığına göre böyle bir şeyden mesul tutmak abeste iştigaldir. Bu sebeple biz müminler onu yaratana sorarız. Bu mahlukattan ne şekilde faydalanmam uygun olur? Hangi sınırlar ve ölçüler çerçevesinde yararlanabilirim? Etik felsefesi bütünüyle yabana atılacak bir şey de değildir. Sabit değerlerin yanı sıra dinimiz de bazı meselelerin çözümünü insan aklına havale etmiştir. Mesela dinimizde de maruf, bir, ihsan gibi bazı mefhumlar vardır ki yapılan amellerin en güzel, en iyi, en üstün olmasında artı değerleri ifade eder. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah her şeyde iyiliği emretmiştir. Keserken kesmeyi güzel yapın, bıçağın ağzını bileyin, hayvana zahmet vermeyin, rahat ettirin. İhsan, hayvana sadece keserken eziyet etmemek değil, beslerken, barındırırken, neslini çoğaltırken de daima hakkına riayet etmek demektir. Hayvanlar nasıl beslenmeli, nasıl yerlerde barındırılmalı, nelere hakları var, hangi şartlarda kendilerini nasıl hissediyorlar? Bunları araştırmak, uygulamak ve hatta bir şart haline getirmek için bilim de, felsefe de elinden geleni yapmalıdır. Hayvanları deneylerde kullanma konusuna kanuni sınırlar getirilmesi, kullanmayan firmaların alışveriş tercihleriyle desteklenmesi güzel adımlar olmakla birlikte biraz göstermeliktir. Bugün dünyada gereksiz yere inşa edilen binalar, lüzumsuz üretim ve tüketim için açılan tarlalar, fabrikalar, satış yerleri hep hayvanların yaşamak için muhtaç oldukları sahaları işgal etmektedir. Bir yanda bu kadar yıkım varken, bir yanda sadece göstermelik reklam sloganlarıyla müşterilerin vicdanı serinletilmektedir. İşte günümüz dünyasının etik kelimesinin arkasına sakladığı gerçekler. İslam'ın zühd ve takva anlayışı ise lüzumsuz yere tüketmemek suretiyle her hak sahibinin hakkına riayet etmeyi mümkün kılar. Kurban bayramını idrak ediyoruz. Elbette kurban ibadeti de her ibadet gibi evvela Allah'ın emrine itaati, teslimiyeti ve fedakarlığı ifade etmektedir. Kurban ibadetini yerine getiren mümin hem malını Allah yolunda harcamak hem de ölümü tefekkür etmek ve Allah'a dönüşü hatırlamak bakımından Allah'a yaklaşma vesilesine yapışmış olur. Bunun yanında her ibadetin İslam ahlakına dair bir ölçüyü kalplerimize ve davranışlarımıza yerleştirme yönü vardır. Bugün dünyada et tüketimi konusunda gerçekten vicdan sızlatan bir dengesizlik vardır. Bir yanda damarlarını tıkayacak, kendilerini helak edecek derecede gereksiz olarak et yiyenler, diğer tarafta vücutlarının gelişimi için ihtiyaç duydukları miktarda et yiyemeyenler. Malumdur ki et, bilhassa kırmızı et, pahalı bir gıdadır. Kurban bayramları bu gıdanın bollaşmasına, her kesimden insanlara ikram edilmesine vesiledir. Birkaç gün içinde kesilmesi gereken bütün etler bol bol dağıtılır. Bunun yanında günümüzün saklama imkanları, aşevi, yurt ve kurs gibi yerlerde sene boyunca yemeklerde kullanmayı da mümkün kılmaktadır. Böylece gelişme çağında oldukları için kırmızı ete ihtiyacı daha fazla olan çocuk ve gençlere ikram edilmiş olmaktadır. İnsan vücudunun bir yaratılışı vardır. Ben hiç et yemeyeceğim diyen insan nefsine zulmeder. Çünkü insanın hazım organları, demir elementi başta olmak üzere bazı gıdaları ancak etten, bilhassa da kırmızı et ve sakatattan alabiliyor. Vücudumuzdaki hücreler devamlı olarak yenilenir. Bilhassa kanımızdaki kırmızı hücreler belli bir sürede yenilenmezse kansızlık problemi başlar. Bu hücreler oksijen taşıyarak bütün vücudun sağlıklı çalışmasına vesile olmaktadır. Demir, çinko gibi elementlere ve kırmızı etten alınan birçok protein yapı taşlarına başka açıdan da ihtiyaç vardır. Ancak ihtiyaçtan fazla kırmızı et yemek sağlığa zararlıdır. Çünkü demir elementi ihtiyaçtan fazla alınırsa kanama gibi hadiseler haricinde vücuttan atılmaz. Vücudumuzdaki bazı maddeler ihtiyaçtan fazlaysa atılabilir, demir bunlardan biri değildir. Demir fazlası karaciğer, kalp ve diğer organlarda depolanır ve bazı durumlarda tahribata sebep olur. Fazla et tüketimi damar sertliğine, hücrelerin erken yaşlanmasına ve yağlanmasına ve kansere yol açabilir. Kısacası her şeyin bir yaratılışı vardır ve ahlak da yaratılışa uygun hareket etmektir. İnsanın yaratılışı için çok fazla et yemek de uygun değildir, hiç yememek de. İnsan ahlakı için de aynı şekilde bencilce hep kendini düşünmek de uygun değil, nefsinin ihtiyacını vermeyip zulmetmek de. İslam ahlakı her şeye hakkını vermeyi emreder. Etik felsefesi ise hiçbir konuda bir ölçü koyamaz. İnsanlığa rehberlik edemez. Kübra Ergin imzalı Kimden İzin Almalı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bu akşam ilk olarak Sesi Dergi programında bir başka yazıyla devam ediyoruz. Birlikteliğimize şimdi de Dr. Naif Özkul'un kaleme aldığı İnsan Nasıl Mutlu Olur başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hayattaki bütün başarısızlıklar, çöküntü ve bunalımlar, Kur'an ve sünnetten taviz verilerek alınan nefsani kararların neticesidir. Zamanımızda depresyon, kaygı bozukluğuyla diğer ruh ve sinir hastalıklarının toplumda son derece arttığına şahit oluyoruz. Adeta maddi rahatlık arttıkça ruhi rahatsızlıklar çoğalıyor. Halbuki insan maddeden ve bedenden ziyade ruhtur ve kalptir. İnsan ruhu ve kalbini üzüntülerden, kasvetlerden, sıkıntılardan, kaygı ve endişelerden koruyacak tedbirlerin bütününe dinin kaideleri diyebiliriz. Takva diyebiliriz. Nefsani kararlarsa takvayı zedelemekte, bu da dolayısıyla insan ruh ve sinir yapısını bozmaktadır. Allah Teala, Kur'an'da ilan ettiği prensiplerine aykırı kararları asla kabul etmez. Kullarının tavizkar tercihlerinden ve adımlarından razı olmaz. O Celle Celaluhu razı olmayınca kul da mutmain olamaz, gerçek huzura eremez. Takva Kur'an-ı Kerim'de 258'den fazla yerde tebarüz ettiriliyor. Belki Kur'an-ı Azimüşşan'ın en çok üzerinde durulan esas mevzularından biri. Nedir bu nefsani kararlar? Mesela bir iş adamı işimi büyüteceğim ve benzeri bir bahaneyle Allah'ın haram kıldığı faize bulaşıyor yahut ticaretinde, işinde gayri İslami bir başka tercihte bulunuyor. Dinin yasakladığı bir şeyi alıp satıyor, ahlaka aykırı bir ürünün mümessili oluyor ve benzeri. Bunun neticesi olarak ya dünyada da başarısız oluyor, ahiretini yıkmış oluyor, ne dünya ne ahirete yarar bir iş yapabildim diye İçin içini yiyor. Yahut dünyada zahiren kazanmış gibi görünüyor fakat ruhuna çöküntü geliyor. Sebepsiz zannettiği bunalımların içine sürükleniyor. Halbuki sebep o bulaştığı haramlardır. O nefsani tercihlerdir. Misaller çoğaltılabilir. Kimisi tahsil ve meslek seçiminde nefsani adımlar atıyor. Kimisi evlenirken, kimisi oturacağı muhiti seçerken, kimisi arkadaş ve çevre tercihlerinde yol ayrımında kalıyor. Ruhen, manen ve kalben iyi, güzel ve hayırlı olanı mı seçecek? Nefsin hoşuna giden, ten rahatına uygun, dünyevi ve maddi bir tercihte mi bulunacak? İşte burada düşünmeli ki nefsi tercih ederse işin sonunda huzur gelmeyecek. Bunalım gelecek, çöküntü gelecek, kasvet gelecek. Çare nedir? Geçmişte böyle hatalı tercihlerde bulunduk. Ne yapacağız? O kararları düzelteceğiz. Halimizi ıslah edeceğiz, telafi edeceğiz. Maddi olarak elimizden geleni yaptıktan sonra da istiğfar edeceğiz, tevbe ile Allah'a iltica edeceğiz. Şeytan bizim düşmanımızdır. Nefsi emmarede tabiri caizse onun işbirlikçisidir. Onların çeşit çeşit oyunları, hileleri ve tuzakları vardır. Onlar insana sadece soldan yani doğrudan kötülük emrederek yaklaşmaz. Bazen de sağdan yaklaşır. Yani insana faydalı, doğru bir şey söyleyecekmiş gibi telkinlerde bulunur ve insana farklı hilelerle nefsani kararlar aldırır. Bu manada şu tuzaklara düşen insanlar depresyona ve bunalıma daha müsait olabiliyorlar. Aşırı sorumluluk duygusu depresyonu tetikleyebilir. Aşırı mükemmelliyetçilik, aşırı titizlik, kişinin kendinden her zaman çok yüksek başarı beklemesi, kimseyi incitmemek veya memnun etmek için hayır diyememek, bu da birikim yapabilir. Halbuki insan muvaffakiyet Allah'tandır prensibiyle hareket edecek. Bir işi yaparken vüs'ati, takati, bilgisi ve kabiliyeti ölçüsünde elinden gelenin en iyisini yapacak. Gerisinde Allah'a iltica edecek. Aşırı titiz ve mükemmelliyetçi insanı aslında şeytan ve nefsi yormaktadır. O kişi yorulunca aşırıyı değil, normali bile yapamaz hale gelir. Bilhassa dini hususlarda bu tuzağa düşülmemesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle ikaz eder. Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz, en iyi yapmaya çalışınız, o zaman size müjdeler olsun. Bir başka hadisi şerif, ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının, çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti. Peygamberimiz serbest bırakıldığı, içinde günah olmayan iki husustan ümmeti için daima kolay olanını seçerdi. Tabii ki bu söylediklerimizse itidal ölçüsünü Kur'an ve sünnet tayin eder. Peygamberimizin belirlediği, yaşayarak gösterdiği ölçü itidal ölçüsüdür. Bu prensip tembellik bahanesi değil, aşırılıklardan uzak durma umdesidir. Bunalımların bir başka sebebi kararsızlık, hep ikilem içinde olmak. Ambivalans, tıbbi bir terim olup aynı anda iki zıt duygu ve düşünceyi taşıyıp kararsız kalma halidir. Psikolojik bir rahatsızlık şeklinde tarif edilebilir. Necip Fazıl şöyle derdi. Kararsızlıktansa yanlış karar vermeyi tercih ederim. Kararsızlık içinde bulunan kişiler yapmaları gereken işleri sürekli ertelemek durumunda kalırlar. Kıymetli vakitler kararsızlıkta heba olunca bazen iş işten de geçmiş olur. Neticesinde yine bunalımlar, depresyonlar. Kararsızlık durumunda hemen karar vermeyip bir düşüneyim demek, istişare edeyim demek gerekir. Rabbimiz kararsızlığın şifasını bildirerek ne güzel buyuruyor. İş hakkında onlarla, müminlerle istişare et. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et, ona dayanıp güven. Çünkü Allah tevekkül edenleri, kendisine dayanıp güvenenleri sever. Ali İmran 159. Yani karar ver ve yürü, kararsız kalma. Kendin kararsız kalıyor, bir türlü adım atamıyorsan, kanaat önderi tabir edilen kıymetli insanlara, fikrine, tecrübesine itimat ettiğin kişilere danış. Ama kararsız kalma. Tevekkül yani Allah'a güvenmekse bir başka bunalım sebebini izale etmek için şüphecilik. Her şeyi şüpheyle karşılamak, hadiselerin her zaman olumsuz tarafına odaklanmak, olumlu tarafını görememek. Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, ya başarısız olursam, ya bu evlilik mutsuz olursa, ya bu çocuğu güzel yetiştiremezsem vesaire. Bu noktada Allah'a güvenmek, ona sığınmak, ona dua etmek devreye girmeli. Her gün Amener Rasulü okumamız tavsiye edilmiş. Orada şöyle niyaz ediyoruz. Semi'na ve ata'na, ufraneke rabbena. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz! Affına sığındık. İşittik, iman ettik, yapmamız gerekenlere kalben inandık. İtaat ettik, karar verip adım attık, elimizden geleni yaptık. Ama kuluz, eksiğimiz, noksanımız elbette kaldı. Sen tamamla ya Rabbi, bağışlamanı, eksiğiyle de olsa kabul etmeni dileriz. Bunalım ve çöküntülerden kurtulmanın en mühim vasıtalarından biri de içtimai sosyal vazifelerimizdir. Güzel bir prensiptir. Sevinçler paylaşarak çoğalır, üzüntüler paylaşarak azalır. Demek ki üzüntüleri dostlarla paylaşmak, böylece o dertleri adeta dertleşme değirmeninde öğütüp yok etmek lazımdır. İçine atmak bunalımlara girmeye sebebiyet verir. Üzüntülerimizi de dostlarımızla paylaşabilmeliyiz. Dostlarımızın hüzünlerini dinleyip onları teselli etmeliyiz. Dertleşmek, derdiyle hemhal olmak, manevi destek olmak bunlar bir Müslümanın içtimai hasletleri olmalı. Musa aleyhisselam zelle olarak hatayen bir vefata sebebiyet vermişti. Onun da canına kıyacakları haberini alıp Mısır'dan uzaklaşmıştı. Hiç bilmediği yollarda aç bir ilaç vaziyetteydi. Bir köşeye çekilip şöyle niyaz etti. Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra, lütfuna muhtaçım. Cenab-ı Hak onun yolunu yaptığı karşılıksız hizmet vesilesiyle Hazreti Şuayb'la buluşturdu. Hazreti Musa ona derdini anlattı. Şuayb aleyhisselam onu dinledi ve şöyle teselli etti. Korkma, zalim kavimden kurtuldun. Sonra ona barınacak yer, iş ve aile sağladı. Modern insan gurur ve kibir dolu tavrından dolayı ne kendi derdini başkasıyla paylaşıyor ne de başkasının derdini dinlemeye tahammül ediyor. Sosyal medyada ne paylaşıyor? Ben zenginim, güçlüyüm, mutluyum, refah içindeyim manasına gelen görüntüler. Bunlar bir sevincin paylaşılması değil, hava atmak, arza endam etmek, gövde gösterisi yapmak kabilinden çirkin davranışlar. Sonu ne oluyor? O paylaşılan görüntülere nice gözler bakıyor. Böylece nazarlar, hasetler ve iç çekişler akıyor. Sonu ruhi bunalımlar, kasvetler, sonra gidip vizite karşılığı dert dinleyecek psikiyatr ve psikolog arıyor. Onlar da kendi aldıkları tahsil istikametinde tavsiyelerde bulunuyorlar. Mesela Freud ve benzeri kişilerin tavsiyelerini danışmanlarına telkin ediyorlar. Bunlar da kasveti azaltmıyor, artırıyor. Hazreti Yakub'un şu niyazı Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum. Ancak unutulmamalı ki kimseyi üzmemek ve derdini yalnızca Allah'a açmak çok yüksek bir seviyedir. Bu dereceye vasıl olabilenler mukarrebundur. Onlar iç alemlerinde huzur ve itminanı yaşarlar. Bunalıma düşmezler. O seviyede olmayan insanların mümin kardeşleriyle dertleşmeye, konuşmaya, hasbihal etmeye ve maddi manevi çare aramaya ihtiyaçları vardır. Hülasa edersek, hayatımızı Kur'an ve sünnet üzerine inşa edeceğiz. Kararsız kalmayacağız. Kararlarımızı takva üzere alacağız. Nefsani kararlar almayacağız. Aşırılığa, ifrata ve tefrite düşmeyeceğiz. Nebevi itidal çizgisini ve sünnet dengesini koruyacağız. Dertleşeceğiz, dert dinleyeceğiz, içtimaileşeceğiz, içimize atmayacağız. Hata ettiysek hemen telafi yolunu tutacağız, tevbe ve istiğfar edeceğiz. Her halükarda Rabbimize sığınacağız. Muvaffakiyet de ondan, huzur da ondan, saadet de ondan. Huzuru secdelerde arayacağız. Kalbimizin ferahlığını ve inşirahını seherlerde arayacağız. Rabbimiz iki cihanda huzur ve saadet içinde yaşatsın. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından Dr. Naif Özkul imzalı İnsan Nasıl Mutlu Olur başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.